Markos 9. bölüme geldik. Bu bölümde İsa Mesih'in bir dağ başında görünümünün değiştiğine tanık olacağız. Önemli bir olay olduğu için müjde yazarlarından Matta ve Luka da buna değinmektedir. Markos bu konu hakkında biraz daha ayrıntı verip İsa'nın görünümü değişirken aşağıda öğrencilere ne olduğunu anlatır. Bu bölümde İsa yine çarmıh üzerinde öleceğini bildirir. İsa Mesih ölümü hakkında konuşurken öğrenciler hangimiz en büyük diye aralarında tartışıyorlardı. Bu bölüm de önceki bölümlerde olduğu gibi hareketlilik ile doludur. Markos genelde olayları kısaca anlatır. Ama dağ başında İsa'nın görünüm değiştirmesini daha ayrıntılı bir şekilde ele alır ve açıklar. Acaba Markos müjde yazısında neden bu olaya daha çok yer ayırmıştır? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Büyük bir olasılıkla diyebiliriz ki Markos tüm yazısında olduğu gibi bu olayda da İsa'nın kusursuz insan oluşuna ağırlık vermektedir. Elçi Yuhanna İsa'nın İlahi oluşunu, göksel oluşunu vurguladığından bu olayı kaleme almadı. Bu demek değildir ki bu olay Yuhanna için önemli değildi. Hayır, tam tersine Yuhanna orada bulunan 3 öğrenciden biriydi. Markos olaya göz tanığı olmamıştı ama Petrus olanları görmüş ve sırasıyla Markos'a anlatmıştı. Matta'nın müjde yazısının 16. bölümünde İsa'nın şu ilginç sözünü görüyoruz. Doğrusu size derim ki, burada duranlar içinde insan oğlunun hükümranlığında gelişini görmeden önce ölümü tatmayacak kişiler vardır. Matta 16. bölüm 28. ayet. Bu sözün çeşitli yorumları yapılmaktadır. Ama Matta'yı okumaya devam edersek göreceğiz ki, İsa bu sözünden 6 gün sonra 3 öğrenciyi yanına alıp dağa çıkıyor ve orada görünümü değişiyor. Basit bir yorum yapmak gerekiyorsa, İsa Mesih'in bu dağ başındaki görünüm değiştirme olayına değindiğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümü ve 3 gün sonraki dirilişine de değinildiği kolayca ileri sürülebilir. Bazıları Pentekost gününde kutsal ruhun imanlılar üzerine inişi konusunda yorum yaparlar. Gerçekçi bir yorum yapılacaksa İsa'nın bu sözünü onun ikinci gelişine bağlayamayız. Çünkü İsa'nın ikinci gelişi hala beklenmektedir. Petrus, Yakup ve Yuhanna ise ölümü tatmışlardır. Petrus daha sonra ikinci mektubunda bu dağ başındaki olaydan söz ederken şöyle yazdı. Sizlere Rabbimiz İsa Mesih'in gücünü ve gelişini bildirirken ustalıkla düzenlenmiş masallar izlemedik. Çünkü onun yüceliğini gözümüzle görmüştük. Çünkü o Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katından kendisine şöyle bir ses erişti. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onunla birlikte kutsal dağdayken gökten gelen bu sesi bizler de duyduk. Böylece peygamberlik sözü önümüzde saptandı. 2. Petrus 1, 16-18 ayetler arası. Ne demek istedi Petrus bu sözüyle? Şunu, dağ başında İsa'nın görünümü değişirken Petrus'un kendisi ve Yakup ile Yuhanna İsa'nın yüceliğini kendi gözleriyle görmüşlerdi. Buna kendileri tanık olmuşlardı. Markos 9. bölümün ilk ayeti şöyle diyor. İsa, size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar vardır. Değerli dostum, dünyamız batıl inançlar içinde çalkalanan bir yerdir. 20. yüzyılın önümüze serdiği parlak buluşlar, bilgi sınırlarımızın hızla gelişmesi hiçbir zaman ruhsal bilgisizliğimizden bizi kurtaramamıştır. Batıl, boş inançlar, dünya olaylarının elimizde olmayan güçler tarafından yöneltildiğini söyler bize. Oysa Tanrı sözü bize diyor ki, her güç ve egemenlik Tanrı yönetimi altındadır. Onun izni olmadan hiçbir şey olamaz. Evet, dünyamız günden güne kötüye gitmektedir. Tanrı bu olayların neresinde? Neden kötülüğe son vermiyor? Neden bunca insan açlık ve sefalet içerisinde kıvranıyor diye sormak yerindedir. Ancak unutmayalım ki insan kendi hareket ve tutumundan sorumludur. Dünyamızı çirkinleştiren olaylar insanın günahı yüzünden ortaya çıkmıştır. Günah sorunu halledilmeden dünya olayları düzelemez. İsa okuduğum ayette Tanrı hükümranlığından söz ederken onun çarmıh üzerindeki ölümü ve dirilişiyle başlayan yeni dönemi dile getiriyordu. Önceki bölümde olduğu gibi bu bölümde de ise dikkatimizi çarmıha çevirmektedir. Dostum, tek bir sözüyle evrenleri yaratan Tanrı, var olan, var olmuş ve var olacak olan her şeyin kayıtsız, şartsız hükümranıdır. İsa çarmıh ölümüne gitmeseydi, o yine hükümran olarak cennetteki yerini koruyandır. Çarmıh ölümüne gitmesindeki amaç, değerli dostum, bizi günah yargısından kurtarıp yüreklerimizde Tanrı hükümranlığını başlatabilmesidir. Evet, İsa Mesih'in çarmıh ölümüne gitmesinin amacı sensin ve benim. Bizi günahlarımızdan kurtarmak istedi. Ve yüreklerimizde Tanrı egemenliğinin başlamasını amaçladı. Ona iman ettiğimizde gerçekten de Tanrı kutsal ruhuyla bizim yüreklerimize gelip orada konut kurar. Aradan 6 gün geçince İsa Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Onları öbürlerinden ayrı olarak yüksek bir dağa yöneltti. Onların gözü önünde İsa'nın görünüşü değişti diyor Markos 9. bölüm 2. ayette. Burada İsa'nın neden bu 3 öğrencisini yanına aldığı sorusu ortaya çıkıyor. Önce şunu söylemek istiyorum ki bu 3 öğrenciyi daha üstün oldukları için yanına almadı. Öyle sanıyorum ki bu 3 öğrenci öteki öğrenciler arasında en zayıf olanlarıydı. Eğer İsa Mesih onları bir bebek gibi taşımasaydı, onlar hiçbir zaman İsa ile birlikte gidemezlerdi. Hiçbir zaman İsa'yı izleyemezlerdi. Kendilerinin özel kişiler olduklarını düşünmüş olabilmelerine karşın, bebek oldukları, zayıf imanlılar oldukları için İsa'nın onları taşıması gerektiği kanısındayım ben. Evet, bu öğrenciler zayıf iradeli insanlardı. En kritik dönemde Petrus İsa'yı inkar etti, bunu biliyoruz değil mi? Yakup İsa'nın ölümünden kısa bir süre sonra öldürüldü. Yuhanna da İsa tutuklandığı gece çil yavrusu gibi dağılıp kaçanlar arasındaydı. İsa Mesih'in neden bu 3 kişiyi seçtiğini tam olarak bilmiyoruz. Bir açıdan evet, zayıf iradeli insanlardı ve Rabbimizin onları taşıması gerekliydi. Ancak bilinen bir gerçek daha vardır. Rab'den bize gelen her şey bizden sorumluluk talep etmektedir. Görgülerimiz bile bu sorumluluğa tabidir. İsa Tanrı özünden gelip insan bedeni alan yüce kişiydi. Sonsuzdaki yerini bırakıp yeryüzüne geldiği zaman yüceliğinden ayrı her ilahi özelliğini beraberinde getirmişti. Her şeyi bilme özelliğine sahipti. Ben kesin olarak diyebilirim ki 3 öğrenciyle dağa çıkarken görünüşünün değişeceğini biliyordu tabii. Öğrenciler İsa'yı sadece bir insan olarak biliyorlardı. İsa onlara cennette bırakmış olduğu yüceliğini kısa bir süre için gösterecekti. Onların gözü önünde görünüşü değişti diye yazdı Markus. Aslında gelişen olay göksel bir sergilemeydi. Rab onlara kim olduğunu canlı şekilde gösteriyordu. Bu nedenle görünüşünün değişmesi olayına tanık olmalarını sağladı. Petrus, onun yüceliğinin görgü tanıklarıydık dediği zaman bu olaya değinmektedir. Gelecekte bir gün yeryüzüne dönecek olan yücelmiş İsa'yı burada görüyoruz. Sizinle benim o gün ne olacağımızın bir resmidir bu, çünkü ona benzeyeceğiz. Yuhanna'nın onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük dediğini Yuhanna 1.14'te okuyoruz. Değişme İsa'nın bedeninin içinde yer aldı. Dışarıdan gelen bir ışık ya da etki değildi bu. Bu nedenle buradaki değişme İsa'nın Tanrı olduğunu değil de kusursuz insanlığını açıklamaktadır. Ne oldu sonra? Okumaya devam edeyim. Giysileri parıltıdan apak oldu. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının ağartamayacağı bir aklıktı bu diyor Markos 9. bölüm 3. ayette. Yani giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. İlginç bir kıyaslama yapıyor burada Markos. Televizyonda çamaşır tozu reklamları yapılırken her imalatçı kendi malını överek beyazdan daha beyaz gibi terimlerle tozun gücünü övmek ister. İsa'da görülen paklık, parlaklık onun içinden kaynaklandığı için yersel hiçbir araç bunu yaratamazdı. İsa'nın giysileri konusunda öğrenciler öyle bir parlaklık görmüşlerdi ki ancak dünyasal bir kıyaslamayla, yani çamaşırda beyazların görünümüyle bunu anlatabilmişlerdi. Öğrenciler üzerinde bırakılan izlenim İsa'nın göksel bir görkemden gelen görünüşe bürünmesidir. Belki de İsa'nın giysileri zaten beyaz değildi. Filistin'in tozu toprağı içerisinde zaten beyaz giysilerle dolaşılamazdı. Kısa bir zamanda kirlenirdi. Burada söz konusu olan beyaz parlaklık göksel varlıklara özgü bir şeydi. Derken İlyas'la Musa göründü onlara diyor Markos 9. bölüm 4. ayette İsa'yla görüşüyorlardı. Musa ve İlyas peygamber Tanrı'nın göndermiş olduğu en güçlü ve ünlü peygamberlerden ikisidir. Bir açıdan tüm peygamberleri temsil etmek için burada İsa'yla göründüler. İlyas peygamberlerin temsilcisi iken Musa yasanın, şeriatın temsilcisiydi. Kutsal kitap hem yasanın hem de peygamberlerin İsa'nın ölümüne tanıklık ettiğini belirtiyor. Luka bu aynı olayı anlatırken yücelik içinde beliren bu iki kişi İsa'nın Yeruşalim'de gerçekleşecek ölümünü görüşüyorlardı diye yazdı. Değerli dostum, Musa peygamber İsa'yı ilk kez görmüyordu. İbranilere yazılan mektubun 11. bölümü iman hakkındadır. İşte bu bölümde Musa hakkında şöyle yazar. Musa, Mesih için yüklenilen aşağılanmayı Mısır'ın zenginliklerine üstün tuttu. Çünkü gözlerini gelecek ödüle doğrultmuştu. Evet, Musa, Mesih İsa'nın geleceğini biliyordu. Hatta yaşamının sonunda Mesih'in geleceği hakkında ayrıntılı bir peygamberlik sözü vermişti. İsa'nın yeryüzünde bulunduğu dönemde Musa'nın Mesih hakkındaki ön bildirisi herkesçe biliniyordu. Bu yüzden Filipus, İsa ile karşılaştıktan sonra gidip Nathanael'i buldu ve ona Musa'nın ruhsal yasada bildirdiği ve peygamberlerin haber verdiği Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi diyor Yuhanna 1. bölüm 45. ayette. Yalnız Musa değil, tüm peygamberler Mesih'in elem çekip öleceğinden ve sonra yüceltileceğinden söz ettiler. İsa ile birlikte bulunan 3 öğrenci bu görünüm karşısında dillerini yutmuş olmalıydılar. Ancak Petrus şöyle dedi. Ya Rabbi, burada bulunmamız ne iyi. 3 çadır kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Ne dediğini kendi de bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı diyor Markos 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Evet, Petrus her zaman olduğu gibi konuşmanlık görevini yerine getirdi ama ne söylediğini bilmiyordu. İlginç değil mi? Bilinçsizlik içerisinde dile gelen sözde bile bilinç altında yatan gerçekler ortaya çıkmaktadır. Petrus ne dediğini kendi de bilmiyordu ama Musa, İlyas ve İsa'ya 3 çadır kurma önerisiyle bu 3 kişiyi aynı düzeye koymuştu. Bu yaklaşım Petrus'un bilinç altında yatan inancının açık ifadesiydi. Yani Petrus İsa'yı yüce bir peygamber olarak görüyordu. Oysa daha önce İsa onlara "Ben kimim dersiniz?" diye sorduğunda Petrus atılıp "Sen Mesih'sin." yanıtını vermişti. Şimdi ise İsa'yı İlyas ve Musa düzeyine sokmaya çalışıyordu. Bu yanlış bilinç düzeltilmeliydi. Bunu Tanrı'nın kendisi yaptı. Derken bir bulut inip onlara gölge saldı. Buluttan bir ses geldi. "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin." Markos 9. bölüm 7. ayet. Bir açıdan Tanrı 3 öğrenciye diyordu ki, "Evet, eski çağlarda peygamberler aracılığıyla konuştum. Sonra ruhsal yasada adaletimi, sevgimi ve doğruluğumu açıkladım. Ama son olarak sevgili oğlumda kendime özgü tüm açıklamayı yapmış bulunuyorum. Onu dinleyin." İbranilere yazılan mektubun 1. bölümünde bu gerçek şöyle dile getirilir. Tanrı önceki çağlarda çeşitli biçimlerde ayrımlı yollardan atalarımızla peygamberler aracılığıyla konuştu. Ama bu son günlerde oğul aracılığıyla bizimle konuştu. Evet kardeşim, İsa'nın gelişiyle yepyeni bir çağ açıldı. Şeriatın ve peygamberlerin sonuna geldik. Tüm insanlık tarihi İsa Mesih'te noktalandı. Bugün de dinlememiz gereken kişi ne bir peygamber ne de şeriatın savunucularıdır. Tanrı her birimize "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin" demektedir. Tüm dikkatimiz İsa Mesih'te odaklanmaktadır. Onun sözü kesindir. İsa'yı Musa ve İlyas peygamber ile aynı kefeye koyamayız. Çünkü İsa gökseldir, ezelidir ve sonsuzdur. Öğrenciler çevreye çabucak göz attılar. Ama İsa'dan başkasını görmediler. 8. ayet. Kalıcı görünüm her zaman İsa'dır. Çünkü İsa dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır. Hiç değişmez. Ondan başkasını görmeye ihtiyaç yoktur. Musa zamanında parladı. İbrahim oğullarını kölelikten kurtarmaları için Mısır'dan çıkardı. Onlara Tanrı'nın ruhsal yasasını iletti ama sonunda Musa da öldü. İlyas peygamber yine Musa gibi parlak bir kişiydi ama zamanı gelince o da yeryüzünden alındı. Değerli dostum, kurtuluş konusunda çevremize bakınmaya gerek yoktur. Günahlarım nasıl bağışlanacak? Tanrı katında nasıl doğru sayılacağım diye sorarken dine, hocaya, kahine ya da papaz ve peygamberlere bakmakla elde hiçbir şey edilemez. Tek bakılacak, iman edilecek kişi İsa Mesih'tir. Tanrı'dan geldi ve şu anda Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Kendisine iman edenlere şefaat etmek için. Kendisine iman edenler sonsuz yaşama kavuşuyor değerli dostum. Öğrenciler İsa'dan başkasını göremediler. Eğer sen de gerçek bir arayış içerisinde bir kurtarıcı görmek istersen İsa'dan başkasını göremeyeceksin. Ne şeriat ne de peygamberler sana bu konuda yardımcı olabilir. İsa'dan başka kimse Markos'un raporunda harika bir başlık olurdu. Tabii ki bu sadece bir raporla kalmıyor. Mesih bizim hayatımıza gelip o hayata, bizim hayatımıza sonsuz hayatı koyuyor. Bu nedenle kutsal söz İsa'ya iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Dağdan inerlerken insanoğlu ölüler arasından dirilinceye kadar gördüklerini kimseye anlatmamaları için İsa onları uyardı diyor Markos 9. bölüm 9. ayette. Her şeyin bir zamanı vardır değerli dostum. Onlar bu şaşırtıcı ve doğaüstü tecrübelerini istedikleri kadar anlasınlar. İnsanları günahlarından kurtaramazdı bu. İsa'nın insanoğlu diye değindiği kişi kendisiydi. Ancak İsa ölüp dirildikten sonra dağ başındaki görünüm etkinliğini kazanacaktı. Zaten dağda gördükleri İsa'nın çarmıhta nasıl öleceği ve dirileceği hakkındaydı. Musa ile İlyas, İsa ile ne konuşuyorlardı? Onun ölümünü ve ölümden dirilişini. Burada önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa'nın ölümü ve dirilişi birbirine kenetlenmiş iki olaydır. İsa Mesih öldü ama ölümü yenerek dirildi. İsa çarmıhta ölmeseydi ne diriliş olurdu ne de bizler için kurtuluş. Aynı zamanda İsa çarmıh üzerinde ölüp de dirilmeseydi hiç kimse için hiçbir umut olmazdı, kalmazdı. Onun dirilişi çarmıh üzerindeki ölümünün gereken kurtuluşu sağladığını kanıtlar. İşte bu nedenle gördüklerini kimseye anlatmamaları konusunda öğrencileri uyardı. Öğrenciler bu öğüdü tuttular. Ölülerden dirilmenin ne anlama gelebileceğini aralarında tartıştılar diyor Markos 9. bölüm 10. ayette. Onların ölülerden diriliş konusunda hiçbir bilgileri yoktu. Evet, son günde, yani bizim kıyamet diye bildiğimiz günde tüm ölülerin dirileceğine inanıyorlardı. Bu inanç tüm Yahudiler arasında yaygındı. Elçi Yuhanna bir başka olayı anlatırken bu gerçek ortaya çıkmaktadır. İsa'nın yakın dostu Lazar hastalanıp ölür. Tabii olarak Lazar'ın iki kız kardeşi Meryem ile Marta çok üzgün. Hatta neden kardeşlerinin ölümünü önleyemedi diye İsa'yı suçluyorlar. Bir ara İsa Marta'ya kardeşin dirilecek dedi. Marta ise İsa'ya son gün ölülerin dirilişinde yeniden dirileceğini biliyorum diye yanıt verdi. Marta tüm Yahudiler gibi ancak bu son gün dirilişinden başka dirilişi bilmiyordu. Aynı şekilde İsa ölümden dirildiği zaman öğrencilerden bazıları mezara koştular ama diri bir kurtarıcıyı karşılarında göreceklerini ummuyorlardı. İnsan genelde mezarlığa gitti mi ya ölü gömmeye gider ya da ölüsünü hatırlamak için. Bu nedenle öğrenciler İsa'nın ölüler arasından dirileceği sözünü kavrayamamışlardı. İsa'ya bir soru sordular. Dinsel yorumcular acaba neden ilkin İlyas'ın gelmesi gerekir diyorlar. İsa evet dedi. İlkin İlyas gelir ve her şeyi düzene koyar. Ama neden insanoğluna ilişkin çok işkence çekecek ve aşağı görülecek diye yazılmıştır. Gerçi İlyas gelmiş bulunuyor. Ama size derim ki kendisine ilişkin yazılmış olduğu gibi ona gönüllerinin dilediğini yaptılar diyor Markos 9. bölüm 11-13 ayetler arasında. İsa'ya yönelttikleri sorudan şunu görüyoruz. Öğrenciler hala dağ başındaki görünümün etkisi altındaydılar. Musa ile birlikte İlyas peygamber belirip İsa ile konuşmuşlardı ya. Yahudi halkı Mesih'i bekliyordu. Günümüze dek hala bu bekleyiş içerisindeler. Ancak onların anlayışına göre bekledikleri Mesih dünyasal bir egemenlik kuracaktı. İsa Mesih ise göksel egemenlikten söz ediyordu. Yahudiler İlyas peygamberin bir görümde değil de şahsen geleceğine ve ancak bu olaydan sonra beklenilen krallığın kurulacağına inanıyorlardı. Nereden gelmişti bu inanç? Basitçe kutsal yazılardan. Malaki peygamber şöyle yazdı. İşte Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce ben size peygamber İlyas'ı göndereceğim. Malaki 4 ayet 5. Burada öğrencilerin inançları konusunda ilginç bir ipucu ortaya çıkıyor. Herhalde bu noktada İsa'nın beklenen Mesih olduğuna inanmamışlardı. Böyle olmasaydı ona İlyas konusundaki soruyu sormazlardı. Öğrencilerin kafalarını kurcalayan bazı ön yargılar vardı. İlyas sorunu bunlardan biriydi. Nasıl oluyor da İlyas gelmeden Mesih geliyor? Oysa kutsal yazılarda Mesih'ten önce gelecek diye söz edilen İlyas'ın şahsı değil, onun andırışında yaşayan vaftizçi Yahya'ydı. Yahya, İlyas'ın ruhunda gelmişti. İsa'yı Mesih olarak kabul etselerdi, Yahya, İlyas'la ilgili peygamberliğin gerçekleşmesi olurdu. İlk gelişinde İsa'yı Mesih olarak kabul etmedikleri için, Mesih'ten önce gelen İlyas'la ilgili peygamberlik, onun ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Yani İsa Mesih'in ikinci gelişinde. Bu aynı olayı kaleme almış olan Matta şu ayrıntıyı ekleyerek duruma biraz daha açıklık getirir. İlyas konusunda İsa öğrencileri yanıtlarken evet dedi, ilkin İlyas gelir ve her şeyi düzene koyar. Gerçi İlyas gelmiş bulunuyor ama size derim ki onu tanımadılar. Tersine ona gönüllerinin dilediğini yaptılar. İsa burada Yahya peygamberden söz ediyordu. Yahya'nın gelişinden yaklaşık 400 yıl önce eski antlaşmada onun İlyas peygamberi andırışında geleceği ve İsa'ya öncülük edeceği açıklandı. Yahya'nın yaşamı İlyas peygamberin karşılaştığı baskıları ve saldırıları akla getirir. Tıpkı İlyas gibi Yahya da insanların kinine uğradı, aşağılandı ve sonunda öldürüldü. Bir önceki bölümde Yahya'nın ölümünü kendimize konu etmiştik. Mesih böylece kendisine de her kötülüğün uygulanacağını ve sonunda öldürüleceğini açıklamış oldu. Dağ başındaki parlak olaydan sonra aşağı indiler.